Ayrım 28, Suskun Nefer, Christian Jacques, sayfa 366. Daktar elde ettiği bilgiyi aktarmak için Mehi ve Serkiyet Han'ın vezir tarafından resmen atanan belediye başkanının onuruna verdikleri gecenin bitmesini beklemek zorunda kaldı. Teb'in baş hazinedarı daha yararlı bir ipucu elde ettiğine kanaat getirdi. Zanaatkarların gizli faaliyetleri hakkında doğrudan bilgi elde etme imkanı bulunmadığından belki de hakikat meydanında bir muhbir edinmek daha iyi olacaktı. Çamaşırcının işini nasıl halledeceğim? Ona yarın akşam güneşin batışından bir saat sonra Teb'in kuzeyindeki hurma bahçesinde terk edilmiş kuyunun yakınında bakır külçelerinin verileceğini söyle. Onları nereden bulacağız? Endişelenme, ben hallederim. Eğer polis teşkilatı sana bu çamaşırcı hakkında soru sorarsa, çamaşırcının işe alınmak için sana başvurduğunu ve sen de şartlarının işine geldiğini, onunla tek bir görüşme yaptığını ve hakkında başka hiçbir şey bilmediğini açıklarsın. Peki ya o zanaatkar? Onunla da ben ilgileneceğim. Ne kadar az ortalarda görünürsen o kadar iyi. Hakikat meydanına yapılan galen ve bitüm sevkiyatının ayrıntılarıyla ilgilen. Zengin olma fikri çamaşırcının bacaklarını titretti. Yardımcı olarak işe alındığında yaptığı anlaşmaya ihanet ediyordu. Ama böylesine bir fırsatı nasıl kaçırırdı? Servet edindiğinde Teb'e oranla daha ucuz arazilerin bulunduğu Orta Mısır'a giderek bir çiftlik alacak, lanet okuyarak yaptığı bu işi bırakacak ve orada sakin günler geçirecekti. Daktar bilgi ilginç geldiğinden adamına 5 bakır külçeyi vermeyi hemen kabul etmiş, çamaşırcı da daha fazla istemediğine pişman olmuştu. Çamaşırcı parasını alınca bir daha hakikat meydanına ayak basmayıp ortadan kaybolacaktı. En yüksek hurma ağacının dibinde terk edilmiş kuyunun karşısında demişti daktar, külçeler bir çuvalın içinde toprağa gömülecek. Çamaşırcı hurmalığın bu kısmının ıssız olacağından emindi. Hiç kimse geceliğin bu yere gelmezdi ve hiç kimse onu ganimetini çıkarırken görmeyecekti. Daktar yalan söylememişti. Çuval ulu bir hurma ağacının altındaydı ve çamaşırcı onu topraktan çıkarmak için fazla çaba harcamamıştı. İpini çözmeye hazırlanırken kuru bir ses kanını dondurdu. ''Polis, ayağa kalk, sırtını hurma ağacına daya ve kendini savunmaya kalkma.'' Telaşlanan çamaşırcı hazinesini göğsüne bastırıp tabanları yağladı. Dur! Tek şansı daha hızlı koşup peşinden gelenlerden kurtulmaktı. Ama cehennem zebanisini andıran bir polise tosladı. Çamaşırcı çuvalını indirmeyi denedi ama sırtına bir ok saplanırken aynı anda sopayla kafatasını kırdılar. Çamaşırcı yere yığıldı. Çamaşırcıya pusu kuran 10 kadar polis şeflerinin incelediği cesedin çevresinde toplandılar. İlginç, bize bu adamın tehlikeli ve silahlı bir hırsız olduğu bildirilmişti. Çantasında ne var? Şef çantayı açtı ve içerisindekileri toprağa boşalttı. Taşlar var, sadece taşlar. İyi yaptık, bu kadar ağır bir çuval silah yerine geçer. Kendimizi korumakta haklıydık. Mehi Teb'in kuzeyindeki hurmalıkta cereyan eden kötü bir adamın öldürülmesiyle son bulan olayı umursamaz göründü. Polisler adamı yasal olarak durdurmuşlar ama adam saldırınca kendilerini korumak için onu tepelemek zorunda kalmışlardı. Soruşturma sonucunda hakikat meydanında yardımcı olarak çalışan çamaşırcılardan biri olduğu ortaya çıkmıştı. Meslektaşları onu hiç tutmuyordu. Hiç kimse ona övgü yağdırmadı. Hatta ufak tefek hırsızlık yaptığından bile şüphe ediliyordu. Diğer çamaşırcılar küstah ve saldırgan olduğunun altını çizdiler. Şef Sobek de bu ifadeleri doğruladı. Dava üzücü ve kesin bir şekilde çözümlenerek rafa kaldırıldı. Mehi yerinde ve iyi kararlar aldığından ona bu denli yardım eden şansa artık şaşırmıyordu. Tüm girişimleri başarıyla sonuçlanmış, durumu daha da kuvvetlenmişti. Bu çamaşırcının bir budala gibi davranacağına ve kendini cezalandıracağına emindi. Çamaşırcı ortadan yok edilmişti. Daktar ayak bağı olmayacak ve kumandan sessiz sedasız bir şekilde bilgi edinecekti. Çok temkinli davranıp bu kez polisleri işe karıştırmamalıydı. Bu yüzden karısı Serkeeta'ya başvurdu. Sana bir adam tarif edeceğim. Sen de batı yakasından gelen gemiden inerken onu bulmaya çalışacaksın. Sonra da onu takip edip nereye gittiğini öğreneceksin.
Ama her gün bir sürü gemi geliyor.
Sabahki seferlere dikkat et.
Sevgilim, sabahları erken kalkmaktan nefret ederim.
Bu küçük yardımı benden esirgemeyeceksin değil mi Serketa?
Ya bu ceza aylarca sürerse?
Bu önemli bir görev güvercinim, senden başkasına güvenemem.
Bana ne hediye edeceksin?
Yeni mücevherler ister misin?
Hayır demem, eskilerden sıkılmaya başlamıştım. Galiba Memphis'te bir kuyumcu harika safir kolyeler yapıyormuş. Ama maalesef işi başından aşkınmış.
Merak etme, sana vakit ayıracaktır.
Serkiyata gözetlemesinin 18. gününde sabah saatlerindeki ikinci gemiye binen zanaatkarı buldu. Onu kolayca takip edip çeşitli mobilyaların bulunduğu bir depoya girerken gördü. Yaptığı işten memnun olan Serkiyata baş parmağını yakında safir kolyesinin süsleyeceği boynunda yavaşça gezdirdi.
69. Bölüm. Panep sağ ekibin toplantı salonuna yakın çizim atölyesine girdiğinde Nefer ve Gao'yu görünce şaşırdı. İki adam başlığı gerçeği araştırma ve sarih olmayanı bulma metodu olan bir papirüsü inceliyordu. Papirüs delikanlının ilk kez gördüğü matematik işaretleriyle doluydu.
''Bu papirüs beni ilgilendiriyor mu?''
Gao cevapladı. Dünyanın mimarı hayatın öğelerini orantı ve ölçü üzerine kurdu ve dünyamız bir rakam oyunu olarak kabul edilebilir. Rakamları enerji kaynağı gibi kabul et, düşüncen hiç durağan olmayacaktır. Bizim geleneğimizde düşünce geometrik açıdan matematiksel ifadeden önde gelir. Gelişen, çoğalan ve yine kendine dönen bir olgu üzerine kuruludur. Çizim sanatı bütünlük kavramının olanca canlılığıyla ortaya konmasıdır.
Nefer, vücudun bir orantı bütünü olduğu için vardır ve elini yetenekli kılman için bu ilme ihtiyacın olacak. Ama geometriyi geometri için veya matematiği matematik için kullanma. Bu çelişkiye düşenler kısır bir döngüye girerler.
Gao, bir üçgen çiz diye emretti.
Panep çok ince bir fırça yardımıyla şekli çizdi.
Hocası, işte güneş ışığını soyut bir şekilde göstermenin en kolay yollarından biri.
Senin çizim sanatındaki çıraklığını onun himayesine sokacağız. Eskiler çizimin gerek gökyüzünün, gerek yeryüzünün, gerekse suların sırlarını keşfetmemize, kuşların ve balıkların dilini anlamamıza, istediğimiz her şekli çizmemize yararlı olduğunu söylerler diye açıklamada bulundu.
Öyleyse çalışmaya başlayalım.
Nefer arkadaşının giderilemez bir öğrenme açlığı olduğunu gözlemledi ve saatler boyu eğitmek için yeterli enerjisi olmayan Gao'ya yardıma geldiğine sevindi. Panep çabucak dört temel işlemi uyguladı. Güçleri ve kökleri buldu. Bir çift sandal veya bir gemi yelkini türündeki pratik uygulamadan uzaklaşmadan kolayca denklemleri çözdü. Bu yüzden hakikat zanaatkarları tarafından yapılan eserlerde tesadüfe yer bırakılmadığını öğrendi. Bölme, çarpma veya kök alma ne olursa olsun Panep'ten toplamanın ilk evresine indirgemesini istemişlerdi. Onluk sistemde birim kesirlerini birime eşit bir payla kullanıyor, alıştırmalarının sonucunu kontrol etmesi için ona verilen çizelge sayesinde başının çaresine bakıyordu.
Gao, ağız hiyeroglifi bütün şekiller dünyayı sözle yaratan koruyucumuz Tanrı Pıtağ'ın ağzından çıktığı için en önemli parçayı simgeler. Şimdi bir daire çiz.
Panep'in eli titremedi. Bu dairenin alanının nasıl hesaplandığına bak. Çapından 1/9'unu çıkar, kalanın karesini al, böylece alanını bulursun. Dipnot, Mısır pi sayısını biliyordu. Çember kenarı çapının 8/9'una eşit bir kareye benzetiliyor ve pi sayısının 3.16 olduğu saptanıyordu. Bu bize örneğin silindir biçimindeki bir buğday ambarının hacmini bulmamız için çok gereklidir. Bir iç bölme ile karşılaştığında aralıkları uyum kuralına göre düzenleyeceğinden bütün bunlar sana yararlı olacak. Nefer Panev'in şaşkınlıktan dilini yutmasına neden olan başka bir papirüs evrakı açtı. Kırmızı mürekkeple çizilmiş kareli bir dörtgen içinde siyahla çizilmiş bir adam ayakta duruyordu. Vücudunun her parçası belli sayıdaki karoya eşitti. Bu tasarım 18 birimlik bir ölçü üzerine kurulmuştur. Ayak tabanından dizlere kadar 6, kalçalara kadar 9, dirseklere kadar 12, koltuk altlarına kadar 14,5, boyuna kadar 16, saçlara kadar 18 karo vardır. Bir insan vücudunun ahengi böyle ortaya çıkarıldığı için sen de hatasız çizebilirsin. Bu sadece bir örnektir. Kalıplaşmış bir sistem değildir. Eserin yaratıcısı başka orantılar da belirleyebilir.
Panev ve Nefer yıldızların altında yan yana oturuyorlardı. Bu kadar olağanüstü olacağını bilmiyordum veya şöyle söyleyeyim, keşke içgüdülerime kulak verseydim. Niçin bu kadar zaman kaybettim?
Üzülme Panev, vakit kaybetmiş sayılmazsın. Deneyimlerin şu anı yoğun bir şekilde yaşayıp karakterini çözmeni ve hızla öğrenmeni sağladı. Ama bu sadece bir başlangıç. En kısa zamanda piramitleri öğrenip yeni bir aşama kaydedeceksin.
Benimle gelecek misin?
Ekip şefi izin verirse.
Altın evine kabul edildin değil mi?
Nefer cevap vermekte tereddüt etti. Bunun üzerine cesur,
Uabet öyle dedi.
Doğru söylemiş.
Sessiz kalmak zorundasın biliyorum. Ama bana en azından maddenin içinden geçen o ışığı görüp görmediğini söyle.
Işık var Panep. Eğer seçtiğin dalda çalışırsan sen de onu keşfedeceksin.
Bu köyde bir kapıyı açtığında arkasında 10 kapı daha var. Ama bu benim hoşuma gidiyor. Büyük Ramses'in ebedi istirahatgahına girdin mi?
Krallar Vadisi seni hayal kırıklığına uğratmayacak.
Ben de orada çalışacak mıyım?
Hakikat meydanındaki her mimarın kaderi bu değil mi?
Hazırım.
Henüz değil Panep. Gözün henüz yatışmadı.
Anlamadım.
Dünyanın her bölümü bakışlarımızla dağılmış olan dev gibi bir gözü vardır. Elimize yön veren, eserlerimizi esinlendiren de odur. Bu gözü yeniden oluşturmak zorundayız. Ama her şeyden önce bizden uzaklaşmaması için onu doyurmamız gerekir. Panep hala anlamıyor ama arkadaşının ona yeni bir kapı açtığını hissediyordu. Yıldızlarla dolu gök kubbeye hayran hayran bakarken bir gün bozulan yerlerini resmiyle düzeltebileceği eşsiz gözün varlığını sezinledi. Bodur siyah saçları yuvarlak başına yapışmış, belden yukarısı geniş, el ve ayak parmakları süt çocuğu gibi boğumlu olan Tranbel büyük bir açlıkla yiyip içiyordu. Aslen Libyalı olan Tranbel ülkesinde para kazanamamış ve şansın kendisine güldüğü Tebe yerleşmişti. Ruhunda tüccarlık yatan bütün ahlaki değerlerden yoksun olan Tranbel sadece kazanmayı, daha çok kazanmayı seviyordu. Temkinli ve kurnaz olan Tranbel yüksek makamların şüphesini çekmemişti, hatta iyi bir üne sahipti. İşçilerinden biri yanına gelerek "Sizi istiyorlar patron," dedi.
"Şimdi gelemem."
''Yine de onu görmelisiniz, önemli bir adama benziyor.''
Tranbel yoksul bir satıcıdır diye düşündü. Gelen yabancıyı birkaç duygusal sözle başından savmayı planladı.
Tranbel şaşkına döndü. Ambarının eşiğinde duran adamın yüzü ona benziyordu. Tıpatıp benzeri değildi ama kardeşi kadar onu andırıyordu.
''Benden ne istiyorsun arkadaş? Sen Tranbel misin?''
''Ben buranın patronuyum ve çok meşgulüm.''
''Sakin bir yerde konuşalım.''
''Bana emir vereceğini mi sanıyorsun?''
''Teb'in baş hazinedarı ve silahlı kuvvetlerin kumandanı olarak buna eminim.''
Tranbel tükürüğünü yuttu. Birçok kişiden Mehin'in çok acımasız bir yönetici olduğunu ve ona kafa tutmanın iyi olmayacağını duymuştu. Ama bu kadar üst düzey saygın bir görevlinin kendisiyle ne iş olabilirdi? ''Buraya gelin, arşive giderim.'' Tranbel rüzgarın aleyhine döndüğünü hissetti. Bu korkunç şahsiyeti kızdıracak ne hata işlemişti. Yazı levhalarıyla dolu olan bu köşe karanlık ve atölyenin hareketliliğinden uzaktı.
''Hesaplarımı görmek istiyorsunuz değil mi?''
''Müşterisini ve devlet hazinesini soyan bir dolandırıcı olsam bile beni ilgilendirmez. Ama hakikat meydanının bir zanaatkarını yasa dışı kullanman ağır cezayı hak ettiren büyük bir suçtur.''
Çılgına dönen Tranbel inkar etmeyi düşünemedi bile.
Farkında değildim. Bir çarşıda karşılaştık. Sağlam olmayan taburelerimden birini eleştirdi. Münakaşa ettik. Kârı paylaşmak şartıyla bana daha iyi kaliteli bir tabure imal etmeyi önerdi. O günden beri buraya gelip çok güzel parçalar üretiyor.
Sen de idareye bildirmeden onları çok pahalıya satıyorsun.
Ufak bir ihmal telafi etmeye hazırım.
Aklından bile geçirme.
Tranbel kulaklarına inanamıyordu.
Eminim ki o teklifleri zanaatkâra sen yapmışındır. Ama önemli olan sadece sonuçtur. Suç ortağının geliş gidişlerini, senin için yaptığı kaçak işlerin cinsini ve gizli gelirinin miktarını bana bildirirsen kaçakçılığına göz yumacağım.
Libyalı rahatlamıştı. Hizmetinizdeyim dedi. Kârımdan biraz hisse ister misiniz?
Mehi'nin buz gibi bakışı onu ürküttü. Mehi üstüne basa basa uyardı. Aldığım zaman hepsini alırım. Bunu unutma ve bana eksiksiz bilgi ver. Bir de anlaşmamızdan kimseye bahsetme. En ufak bir yanlış adımında seni yok ederim.
70. Bölüm. Lekesiz Uhabet amansız düşmanı olan Toz'a göz açtırmıyordu. Her gün evin her köşesini temizliyor, haftada bir evi tamamen tütsülüyordu. Genç kadın her ev kadını gibi temizliğin, sağlığın temeli olduğunu biliyordu. Bir de çok derdi topluydu. Panep önceleri bunu aşırı bulmuş ama artık mücadele etmekten vazgeçmişti. Bu yüzden geometride mükemmelleştiği çizim atölyesine girdiğinde bir sandalyenin her zamanki yerinde olmadığını, karısının elbiselerinden birinin bir taburenin üstünde süründüğünü görünce şaşırdı.
Uhabet'in başına önemli bir olay gelmiş olmalıydı.
Neredesin?
İnce bir ses, odadayım diye yanıtladı.
Panep karısını sırt üstü başının altında bir yastık uzanır buldu.
Ağrın mı var?
Damarların kalpten çıkıp diğer organlara gittiğini biliyor muydun? Işığa danışmaya gittiğimde bana bunu o öğretti. Yaşamsal tohumlar kalpte oluşur, bir de döllemenin iki kalbin buluşması olduğunu öğretti.
Demek istediğin?
Senden bir çocuk bekliyorum Panep. Firuze gebeliği önleyici haplar kullanıyor, ben kullanmıyorum.
Genç irisi sersemlemişti, bunu önceden hiç düşünmemişti.
Karısı, canını sıkma, çocuğu ve evi birlikte yürütebilirim, umarım sana benzer.
Cesur gülümsedi ve karısının ellerini usulca kendi ellerinin içine aldı.
Beni biraz şaşırttığını itiraf etmeliyim ama dinlenmen gerekecek.
Çok yorulursam bir veya iki Hator rahibesinin yardımını isteyeceğim. Arkadaşlar arasında birbirimize yardım etmeye alışığız.
Uhabet Panev'in tavır alacağından çekinmişti ama müstakbel baba şok geçiriyor gibiydi. Uhabet onu nasıl iyileştireceğini biliyordu.
Mehi Mısır hukukundan nefret ediyordu. Diğer ülkelerin çoğunda kız çocuk doğuran bir kadını kolayca boşayabilirdi. Ama firavunların toprağında bu imkansızdı. Üstelik son derece yasal dalaverelerine rağmen Serkiyeta'nın malını mülkünü elinden almayı başaramayacaktı. Elde ettiğinin en ufak bir kısmından bile yoksun kalmaya tahammül edemediği için ölünceye kadar karısına katlanmak zorundaydı. Boşanma mali bir felaketle sonuçlanacak ama diğer taraftan da ani bir ölüm şüpheli sayılacak ve ününü zedeleyecekti. Bir de Serkeeta birçok sırrına ortaktı ve bir kızgınlık anında gevezelik etmek gibi kötü bir fikre kapılabilirdi. Mehi'nin tek çaresi vardı, o da ideal bir suç ortağı yaratmaktı. Karısına hayalini kurduğu pahalı kolyeyi hediye ettikten sonra onu aşıklar gibi Nil'de uzun bir geziye davet etti. Nüfuzlu ailelere hizmette bulunduğuna sevinen küçük hizmetçi onlara pasta, çörek ve meyve suları sundu.
Serkeeta kocasının davranışlarına şaşırmıştı.
''Benimle epeydir bu kadar yakından ilgilenmiyordun.'' dedi.
''Kolyen hoşuna gitti mi?''
''Fena değil. Bana ne teklif edeceksin?''
''Beraber çalışalım.''
''Eşit haklarla mı?''
''Ben bir erkeğim, sen de bir kadınsın. Ben idare edeceğim ama çok aktif bir yandaşa ihtiyacım var.''
Serkeeta Hanım çıkarcı bir ifadeyle suratını astı. Nihayet kendini boğmaya çalışan sıkıntıdan kurtulacaktı ve sevimli kocası onu sıkıntıdan kurtardığını hiç bilmeyecekti. Serkeeta korktuğu için kocasından kurtulmaya karar vermişti. En iyi çözümü ararken kocası ona heyecanlı bir birliktelik sunuyordu.
''Benden hiçbir şey saklamaman koşuluyla niye olmasın?''
''Sevgilim, bu kendiliğinden olur zaten.''
Bir dosya aramak için çıktığın geceyle başlayalım.
Neresi tuhaftı?
Göz atmaya o kadar hevesli oldun, o dosya olmadan eve döndün.
Olağanüstü bir gözlem gücüm var Serketa.
O akşam nereye gittin?
Gerçekten her şeyi öğrenmek istiyor musun?
Evet, çok istiyorum.
Dikkatli ol güvercinim. Yandaşım aynı zamanda suç ortağım olacaksın ve en ufak boş boğazla göz yummayacağım.
Serketa tehlikeli bir hayat süreceği için heyecan duyuyordu.
Oyunun kurallarını kabul ediyorum.
Mehi uzun uzun konuşup hiçbir ayrıntıyı es geçmedi. Karısının hayranlık ve arzu dolu bakışlarını yakaladı. Bir süre işleri saman altından yürütmemiz gerekecek ama sonra başarımız katlanacak. Sahiden daktere güvenebileceğimize inanıyor musun?
Alçak, kalleş, yetenekli, güç ve para düşkünü biridir. Bunlar gerekli vasıflar. Abri bana daha az güvenilir görünüyor. Onu geçici bir süre için kullanacağız. İlk görevin için hazır mısın?
Serkata Mehi'nin boynuna atıldı. Çabuk söyle.
Seni uyarıyorum, bu çok önemli.
Daha iyi, seni hayal kırıklığına uğratmayacağım.
Mehi Serkata'ya kendisinden ne beklediğini açıkladı. Sonra kameraya çekildiler ve karısına her zamanki gibi hoyratça sahip oldu.
28. ayrımın sonu. Sayfa 379.